Allah'ı nasıl olur da kendinize benzetirsiniz? Bizim koyduğumuz kanunlar bir dönem için geçerli. O halde Allah'ın kanunları da bir dönem için geçerli. Nasıl bunu söyleyebilirsiniz? Siz Allah gibi misiniz? Ve siz neden yetkilerinize kimseyi ortak etmiyorsunuz da Allah'a ortak olmaya kalkışıyorsunuz? Neden siz bile insan olduğunuz halde yetkilerinizi kimseyle paylaşmıyorsunuz? Malınızı, mülkünüzü, yetkilerinizi paylaşmıyorsunuz. Neden Allah yetkisini insanlarla paylaşsın? Neden? وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي هُكْمِهِ اَحَدَى Allah hükmünü, hükmünde hiç kimseyi kendine ortak etmez. Peygamberler insanlara sadece uyarmak için gönderilmezler. Aynı zamanda onlardan itaat de beklerler. Peygamberler varken başkalarının onların üzerinde otorite olması kabul edilemez. Allah'ın peygamberi olacak aranızda ve sizden birisi kalkacak, onun başında lider olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Peygamber varken başkasının sözü geçerli olabilir mi?
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللهم آمين قيمتي kardeşlerim, yurt dışına gitme münasebetiyle İstanbul'a uğramışken sizlerle burada bir sohbet yapmayı planlamıştık ve birkaç hafta evvel Nuh suresine başlamıştım, tefsir dersine. Tefsir dersinde Nuh suresine gelmiştik. Bir giriş yapmıştık ve sonra araya konferanslar girdiği için devam edememiştik. Kaldığım yerden devam edeceğim. Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı kendi kavmine gönderdiğini ifade ederek başlıyor. Şüphesiz ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Demek ki Hazreti Nuh Aleyhisselam kendi kavmine gönderildi, bütün insanlığa gönderilmedi. Demek ki Hazreti Peygamber'in dışında sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem diğer peygamberler bir kavme gönderildiler. Efendimiz de hadiste bunu açıkça ifade eder. Benden evvelki peygamberler kendi kavimlerine gönderildi. Bense bütün insanlığa gönderildim. Siyahıyla, beyazıyla, sarısıyla, kırmızısıyla ben bütün insanlığa gönderildim. Her kim ki beni kabul etmeden, beni tasdik etmeden, iman etmeden ölürse cehennemdeki yerine hazırlansın. Efendimizin ifadesiyle kendisi bütün insanlığa siyahıyla beyazıyla gönderilmiştir. Ama önceki peygamberler ise sadece kendi kavimlerine gönderiliyorlardı. Kur'an-ı Kerim burada bunu açıkça ifade etmektedir. Nuh dedi ki kendi kavmine, bütün peygamberlerin anlattığı gibi o da tevhidi anlattı. Onları uyarmakla vazifeliydi. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki inne ersenne Nuhan ila kavmi en enzir kavmek. Biz Nuh'u kavmine gönderdik ki ona kavmini uyar diye vahyettik ve o bu şekilde kavmini uyar diye bu emir üzerine onları uyardı. Onlara azab-ı elim gelmeden evvel min kabl en yetiyahum azabun elim, onlara azab-ı elim, o şiddetli azap gelmeden evvel onları uyarsın diye Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh'u kendi kavmine göndermişti. Bildiğiniz gibi Nuh Aleyhisselam 950 sene anlattı. Eski insanlar uzun yaşıyorlardı. İnsanların fiziği küçüldüğü gibi, vücutları küçüldüğü gibi ömürleri de kısaldı. Bugün insanlar 80 sene, 90 sene yaşayabiliyorsa, geçmişte böyle değildi ve Allah Azze ve Celle insanoğlunun yeryüzünde çoğalması için ilk insanlara uzun ömür vermişti. Çünkü koskoca dünyada eğer ilk insanlar da kısa yaşamış olsaydılar böyle bir nesil, bu kadar insan dünyada oluşmazdı. Onun içindir ki ilk insanlara uzun ömür nasip edildi ve Hazreti Nuh Aleyhisselam'a kadar Allah Azze ve Celle bizi götürüyor ve Adem Aleyhisselam evet ilk insan, ilk peygamber olsa da Adem Aleyhisselam döneminde yeryüzünde bir kavim mevcut değil. Çünkü ilk insan evladı çoğalacak, çoğalacak ve sonra kavimler, ırklar meydana gelecek. Hazreti Nuh Aleyhisselam Kur'an'ın anlatmış olduğu en eski kavimdir. Kur'an'da ondan evvel yaşamış olan peygamberlerden bahsedilmiş olsa da onlar bir kavim değildiler. Hazreti Nuh Aleyhisselam ilk kavim, Nuh'un kavmi ilk kavim idi ve Allah Azze ve Celle ta oraya kadar bizi götürür ve bu mücadelenin o zamandan başladığını bize anlatır. Biz burada Nuh suresinde ve daha başka yerlerde Nuh Aleyhisselam'la ilgili malumatı elde ettiğimizde, Nuh'un mücadelesini, kavgasını öğrendiğimizde anlıyoruz ki bugünkü bizim kavgamız yeni bir kavga değildir. Ya da Efendimizin davası yeni bir dava değildir. Hazreti Peygamber yeni bir dava ortaya atmış değildir. Ne biz bugün yeni bir dava ortaya atıyoruz, yeni bir şeyi keşfediyoruz, ne de Hazreti Peygamber ve ondan evvelkiler. Allah Azze ve Celle bu davanın Hazreti Nuh Aleyhisselam'a kadar dayandığını, on binlerce yıl evveline kadar dayandığını ifade ediyor. Ve yeryüzünün ilk davası, en eski davası ve tek hak davası, Allah'ın insanoğlunu davasız bırakması düşünülemez. İnsan davasız yaratılmamıştır. İnsan yeryüzünde bir mücadele için gönderilmiştir. Allah Azze ve Celle insanın mücadele için zorluklar içerisinde yaratıldığını ifade eder.
Nasıl ki Kur'an-ı Kerim "Lekad halakna l-insane fi ahsani takvim" buyurduysa, yemin olsun ki insan en güzel surette yarattık, Allah'ın halifesi olarak yarattık dediyse, aynı ifadelerle "Lekad halakna l-insane fi kebet" yemin olsun biz insanı meşakkat içinde, sıkıntı içinde, zorluklar içinde yarattık buyurulmuştur. Yani insanın yaratılması bir mücadele içindir. Zorluklar içinde yaşayacak, mücadele edecek, musibetlerle karşılaşacak, Ebu Cehillerle, Firavunlarla, Nemrutlarla mücadele edecek ve yükselecek. Başka türlü yükselinemez mi? Yükselinir belki ibadetlerle santim santim. Belki insan yükselebilir. Ancak ibadetlerle insanın yükselmesi az olacaktır. Asıl insanı yükselten şey mücadeledir. Mücadele hem insanın kabiliyetlerini zorlayacaktır, kabiliyetlerini geliştirecektir. Hem de insan Allah için mücadele ettiğinde Allah'a daha fazla yaklaşmış olacaktır. Mesela birisi sadece sizi övse, birisi sadece sizi övse, öven cümleler kullansa, yüzünüze karşı ya da arkanızdan sizi övgüyle anlatsa, bu insan mı sizin gözünüzde daha kıymetlidir? Yoksa mesela sizin için canını ortaya koysa, belalarla karşılaşsa ve kaçmasa, yanınızda yer almaya devam etse, hangi insana daha çok kıymet verirsiniz? Belki bu diğeri kadar sizi övmüyor da olabilir. Ama sizin için canını ortaya koyduysa, bunun sizin yanınızda apayrı bir değeri olması icap eder. Mutlaka ona daha çok kıymet verirsiniz. Çünkü birisi sadece lafını yapmaktadır, diğeri ise sizin için canını ortaya koymaktadır. İşte oturduğu yerden Allah Allah diyenler, tesbihatta bulunanlar, zikrullah'ta bulunanlar, elbette bunların da Allah katında bir değeri var. Elbette bundan da insan sevap kazanmaktadır. Ama Allah Azze ve Celle için mücadele eden bir kimse kadar asla kazanamayacaktır. Ve aynı zamanda hiçbir zaman tesbihat ile, nafile ibadetlerle kendi iradesini de güçlendiremeyecektir. Allah yolunda mücadele edenler kadar hiçbir zaman güçlenemeyecek. Onlar kadar kişilik sahibi, onlar kadar zor işlere dayanıklı, onlar kadar sabırlı, onlar kadar kendi şahsi kabiliyetlerini geliştiremeyecektir. Hiçbir zaman rahat bir şekilde kabiliyetler gelişmez. Hiçbir zaman çile çekmeden insanın iradesi kuvvetlenmez. Hiçbir zaman tehlikeli şeylerle karşılaşmadan insan cesareti öğrenemez. Hiçbir zaman zorluklarla karşılaşmadıkça, tehditlerle karşılaşmadıkça, problemlerle karşılaşmadıkça insan kendi kalitesini yükseltemez. Allah'ın muradı ise insanın yükselmesidir. Allah Azze ve Celle çünkü insanı halifesi olarak yaratmıştır. Halife olarak yarattığından dolayı onun yükselmesini istemektedir. Onun yükselebilmesi için ona mücadeleyi göstermiştir. Mücadele et ki yükselesin. Mücadele et ki seni daha da yükselteyim. O yüzden Kur'an yemin ile buyuruyor ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ. Yemin olsun insanları muhakkak imtihanlara sokacağız. Korkuyla, açlıkla, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle. Yani sadece Müslümanız demekle kurtulamayacaksınız. Yemin olsun ki sizi imtihana sokacağız. Bir takım belalarla, musibetlerle karşılaşacaksınız. Çünkü siz yükselmek için yaratıldınız. Yükselmeniz de ancak bununla mümkün. Allah Azze ve Celle bizi ta Hazreti Nuh'a kadar götürür. Böylece Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesini görelim ve ondan sonraki aradaki peygamberler, Efendimizle Nuh Aleyhisselam arasında gelen peygamberlerden de birkaç misal verir ve bütün peygamberlerin hepsinin mücadele insanı olduklarını bize öğretir. Hepsinin de seçilmiş kimseler olduklarını görüyoruz. Ve Allah'ın seçmiş olduğu kimselerin içinden çürük adam çıkmamıştır. Allah seçtiyse isabetle seçer. Allah'ın seçtiklerinden görevini yapmayan, kaçan, korkak, davayı satan adam çıkmamıştır. Eğer böyle bir şey olsaydı, o takdirde haşa Allah Azze ve Celle için hata yaptı diyenler olabilirdi. Yanlış adamı seçmiş, sabırsız, dayanıksız, davayı satan, kalitesiz adamları demek ki Allah geleceği bilmiyor mu yoksa gibi, onun sonunda ne olacağını acaba Allah bilmiyor muydu gibi bir takım soru işaretleri Allah hakkında, Allah'ın ilmi hakkında, Allah'ın gaybı bilmesi hakkında bir takım soru işaretleri oluşabilirdi. Ve o zaman başka insanlar da Allah'ın davasını satabilirler ve diyebilirler ki filan peygamber de sattı, falan da sattı, ben satmışım çok mu? Filan peygamber de davayı bıraktı, ben bırakmışım çok mu? Filan peygamber de menfaatlerini düşündü, yoruldu ya da ben yorulmuşum çok mu? Menfaatlerimi düşünmüşüm çok mu? Allah Azze ve Celle böyle bir hataya düşmesinler diye örnek insanlar önümüze sunmaktadır. İşte Nuh Aleyhisselam sabrın örneğidir. Belki sabır dendiği zaman aklı hep Eyüp Aleyhisselam gelir ama. Fakat aslında Nuh Aleyhisselam'ı hatırlamak daha doğrudur. Eyüp Aleyhisselam elbette o da sabırlıdır. Bütün peygamberler bizden büyüktür. Hepsi de bizden fersah fersah ötededirler. Ancak Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı aslında hastalığa karşıdır. Rivayetlere göre hastalığa karşı bir sabırdır. Nuh Aleyhisselam'ın sabrı ise neredeyse 1000 sene dava yolunda olan bir sabırdır. Ve Allah Azze ve Celle bizi ta oralara kadar götürüyor ve diyor ki bize, sizin bu davanız ta o zamandan beri devam eden bir davadır. Ey müminler, siz yeni bir dava ortaya atmadınız. Ne şımarın, biz bu davayı keşfettik diye düşünün, ne de moralinizi bozun. Sizden evvel de niceler bu davayı omuzladılar ve Allah Azze ve Celle sonuçta onlara yardımını gönderdi. Ve onlar ne şekilde mücadele ettiler? Kur'an peygamber kıssalarını tarih bilgisi vermek için bize anlatmaz. Kur'an-ı Kerim elbette tarihe temas ediyor. Elbette tıbba temas ediyor. Elbette astronomiye temas ediyor. Coğrafyaya temas ediyor. Denizle ilgili bilgiler de veriyor. Tıp ilmine de temas ediyor. Bazı bilgiler veriyor çocuğun oluşum aşamalarıyla ilgili mesela. Ancak bütün bunları Allah Azze ve Celle bilgi vermek için vermiyor veya tarih bilgisi vermek için vermiyor. Allah bunlarla geçmişteki mücadeleyi bize hatırlatıyor ve siz de bu davanın şimdiki temsilcilerisiniz. Geçmişte nasıl ki böyle insanlar, böyle peygamberler, böyle dava adamları, bunların bir kısmı peygamber de değil, böyle dava adamları geçmişte geldilerse, şimdi sancak sizdedir, siz bunu devam ettireceksiniz ve yeni bir dava ortaya atmadığınızın şuurunda olun. Siz türediler değilsiniz. Sonradan ortaya çıkmış bid'at, bir takım görüşler ortaya atan, olmayan bir davayı uyduran kimseler değilsiniz. Allah Azze ve Celle bizi ta oralara kadar götürüyor. Neden? Çünkü Allah çok iyi bilmektedir ki İslam düşmanları bir takım sahte hocalar çıkaracaklar ve bu sahte hocalara davanın olmadığını söyletecekler. Bunlara dinin sadece ibadet ve ahlak olduğunu söylettirecekler. Din tamam diyecekler. Din tamam da bu dinin davası dediğiniz şey nedir? Siz bunu uyduruyorsunuz dedirtecekler. İlahiyat profesörü sıfatıyla çıkaracaklar. Ve o çıkacak hoca sıfatıyla diyecek ki din var da fakat dinin böyle bir davası yok. Dinin böyle bir kavgası yok. Din sadece öğütten ibarettir. Öğüt verirsiniz o kadar. Bu mücadele neyin nesidir? Bu teşkilatlanma neyin nesidir? Memleket memleket gezmeler, memleketlerde şubeler açmalar neyin nesidir? Böyle bir şey yok dedirtecekler. İslam davetçileri onların karşısına bu surelerle, bu ayetlerle, bu kıssalarla çıkacak. Filan peygamber böyle yapmadı mı? Filan peygamber şöyle yapmadı mı? Bu dinin bir davası var. Bu din sadece ibadet ve ahlak dini değil diyecekler. Allah Azze ve Celle o sahte dine karşı gerçek din ile sahte dine karşı gerçek din ile Allah Azze ve Celle karşılık verebilmemiz için bize bunları öğretmektedir. Yani onlar böyle dediklerinde siz diyeceksiniz ki hayır yalan söylüyorsunuz. Karşınızda 100 tane ilahiyat profesörü olsun isterse. İşte elinizde Kur'an. Hepsi satılabilir, Kur'an'da hata olamaz. Hepsinde hata olabilir, Kur'an'da hata olamaz. Hazreti Peygamber Rabbinin öğrettiğini, kendisine öğrettiğini satacak değildir. Hazreti Peygamber değiştirecek değildir. Allah'ın kelamında bir kelime de değiştirilmemiştir. Bunları göstereceksiniz ve diyeceksiniz ki evet bu dava Allah'ın davasıdır. Daha evvel de bu dava vardı ve filan peygamber de şöyle mücadele etti, filan da böyle mücadele etti. Din devletlerin kontrolüne geçmeyi, devletlerin kontrolü altında yaşamayı kabul etmez. Allah Azze ve Celle neden böyle bir şeyi kabul etsin? Her şey kendinin, kainat kendinin, her şey ona ait, kullar onun kulları, dünya onun dünyası, yediklerimiz onun, aldığımız hava onun ve Allah Azze ve Celle neden başkalarının, kendi kullarının yeryüzünde hakimiyetini kabul etsin, kendi hakim olmak istemesin? Neden? Kendisi hakim olamayacak mı? Böyle bir yetkisi yok mu? Böyle bir ilmi yok mu? Böyle bir hakkı yok mudur ki bunu insanlara teslim etsin? Neden insanların davası oluyor da Allah'ın davası olmasın? Neden insanlar insanlara yol göstermeye kalkıyor da Allah Azze ve Celle yol göstermesin? Neden insanlar ideolojiler meydana getiriyor? Şöyle yaşayın, yaşayın, böyle yaşayın diyor. Hatta o ideolojilere karşı gelenlerle savaşıyor, mücadele ediyor. Neden Allah Azze ve Celle bu şekilde yapmasın? Neden Allah'ın bir davası olmasın? Neden insanların dediği olsun da bu dünyada Allah'ın dediği olmasın? Allah Azze ve Celle peygamberleri vasıtasıyla bize bunu anlatmaktadır. Bütün peygamberler bunun için mücadele ettiler ve peygamberler sadece ibadeti ve ahlakı öğretmek için gönderilmediler. Kur'an buyuruyor ki Nuh'u kavmine gönderdi ki uyarsın diye. Git onları azab-ı elim ile, hem bu dünyada azab-ı elim ile, tufan ile, Allah'ın bu dünyada göndereceği belalarla, deprem gibi, tufan gibi, anarşi gibi, boşananların artması gibi, intiharların çoğalması gibi, içkinin, kumarın, faizin, zinanın, cinayetlerin çoğalması gibi. Bunlar da bu dünyadaki azab-ı elimdir. Hem bu dünyada bir azap ile hem de ahiretteki azap ile onları uyar diye Nuh'u kavmine gönderdik. Demek ki peygamberler uyarmak için gönderilirler. Demek ki peygamberler sadece öğüt vermezler. Nasıl bir peygamber portresi var şu anda? Nasıl bir peygamber portresi var? Peygamber dediğin devamlı namaz kılar. Peygamber dediğin sürekli Allah'ı zikreder. Peygamber dediğin en fazla öğüt verir. Peygamberleri uyarıcı olarak anlatmadılar, göstermediler. Peygamberleri bir elinde kılıç yeri geldiği zaman mücadele eden mücadele ve dava adamları olarak anlatmadılar. Halbuki peygamberlerde bu var. Hepsinde var. Hepsi bir dava için gönderildiler ve uyarmak için gönderildiler. Peygamberimiz de öyle buyuruyor. Umirtu en uqatilen nas hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Emrolundum ki insanlarla savaşayım. Emrolundum ki insanlarla savaşayım. Ta ki onlar Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet edene kadar, benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet edene kadar ve yuqimussale ve yu'tuzzeke namaz kılıp zekat verene kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Nasıl bir peygamber anlatılıyor bugün toplumda ama Hazreti Peygamber kendisinin mücadele için ve savaş için yeryüzündeki diktatörlerle savaşmak için gönderildiğini ifade ediyor. Demek ki peygambere bakış yanlış, Allah'a bakış yanlış olduğu gibi. Nasıl bir Allah? Sadece yaratan, rızık veren, kullarını bağışlayan, affeden bir Allah. Hükmetmeyen bir Allah, kanun koymayan bir Allah. İnsanların hayatına karışmayan bir Allah, parayı nasıl kazanacağına, nasıl harcayacağına karışmayan, devletine karışmayan, ne yaparsak yapalım seslenmeyen bir Allah. Ne kılık kıyafetimize karışır, ne devlete karışır, ne topluma karışır. Hiçbir şeye karışmayan bir Allah anlayışı. Aynı şekilde sadece öğüt veren bir peygamber anlayışı. Halbuki peygamberlerin uyardıklarını ve mücadele için geldiklerini görüyoruz. Nuh Aleyhisselam burada öyle söylüyordu. Ben uyarmak için gönderildim ve ben size apaçık bir nezirim, nezir-i mübinim. Mübin hem açık olandır hem de açıklayıcı olan demektir. Ben size açık bir uyarıcıyım. Ey kavmim dedi Hazreti Nuh, ben sadece uyarıcı değilim, aynı zamanda açık bir uyarıcıyım. Yani ben hiçbir zaman üstü kapalı konuşmadım, konuşmayacağım. Mübin açık olandır ve açıklayıcı olandır. Eğer söylenmesi gerekenler açık bir şekilde söylenmiyorsa, kıyamet gününde insanlar ya Rabbi anlayamadık diyebilirler. O yüzden peygamberlerin sıfatlarından biri budur. Nezirdirler ama mübindirler. Nezir-i mübindirler yani. Bunların uyarıcılığı açık bir uyarıcılıktır. Üstü kapalı konuşmazlar, felsefe yapmazlar. Entelektüellerin yaptığı gibi anlaşılmaz cümleler kullanmazlar. Onların konuşmalarında hem ilim vardır hem de açıktır. İlim sahibi olmayanlar konuşmalarını karman çorman hale getirmeyi marifet zannedebilirler. İnsanların anlamadığı kelimeleri kullanmayı tercih edebilirler. Bu şekilde kendilerini entelektüel göstermeye çalışabilirler. Halbuki o zaman dava net olarak anlaşılmayacaktır. Davanın net olarak anlaşılabilmesi için peygamberlerin söylemlerinin net olarak anlaşılabilmesi, Allah'ın insanlardan istediğinin ne olduğunun net olarak anlaşılabilmesi için peygamberlerin açık seçik konuşması şarttı. O yüzden nezir-i mübin ifadesini kullanıyor. Neden sadece nezir demiyor? Nezir-i mübin diyor. Kur'an da öyledir. Kur'an kendisinin mübin olduğunu ifade eder. Kur'an-ı mübin, Allah Azze ve Celle kendi kitabına da mübin sıfatını vermiştir. Hakim olduğu gibi, Kur'an hakim olduğu gibi, kerim olduğu gibi mübindir de. Kur'an hakimdir, hükmeder. Kur'an mübindir, açık bir şekilde söyler. İnsanların anladığı dille konuşur. Allah Azze ve Celle'nin kitabında yüksek düzeyde bir ilim vardır ama aynı zamanda dava açık bir şekilde ortaya konulur. Çünkü o ilmi meseleler evet ilim adamları içindir. Evet o ayetlerdeki ilmi noktalar ilim adamlarına hitap eder. İlim adamları onlar üzerinde çalışır, çalışır, çalışır ve Kur'an'ın dediğini anladığı anda Subhanallah der, secdeye kapanır. Allah'ın ilmini görmüş olur, teslim olur ama avam için bu söz konusu değildir. İlimle iştigal etmeyen kimseler, branşı ilim olmayan kimseler Kur'an'ın ilmi noktalarını göremeyecekler. Ama onların açık bir şekilde davayı görmesi gerekmektedir. O ilmi noktaları görmeseler de cenneti kazanırlar. Ama eğer davayı anlamazlarsa, tevhidi anlamazlarsa, inanç esaslarını, ibadet esaslarını, ahlak esaslarını, muamelatla ilgili, gündelik hayatımızla ilgili esasları açık bir şekilde anlamayacak olurlarsa, o zaman kıyamet gününden neye göre hesap verecekler? Ya Rabbi diyecekler, biz anlamadık. Sen iman esaslarını açık bir şekilde bize bildirmedin. Senin peygamberlerin de bir nezir mübin değildiler. Açık konuşmuyorlardı. Üstü kapalı konuşuyorlardı. Ne dediklerini anlamıyorduk. Şu anda nice kimselerin yaptığı gibi, nice din anlatanların dini felsefe olarak anlatması gibi, dinin davasını açık bir şekilde ortaya koymaması gibi. Halbuki dinin bir davası var ve bunun açık bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Aksi halde insanlar anlamayacaklar ve kıyamet gününde de ya Rabbi anlamadık diyecekler. Bir dava ne zaman halkın arasında yayılabilir? Bir dava felsefi bir üslupla konuşulduğu müddetçe yayılamaz. Bir dava entelektüel bir üslupla konuşulduğu müddetçe yayılamaz. Bir dava avamın anlaşılacağı bir şekilde ortaya konulduğu zaman kitleler tarafından anlaşılmaya başlanır. Ve o zaman o dava ve o hareket kitleselleşir. O yüzden peygamberler böyle davrandılar. Bir an evvel davalarının yayılması için, bir an evvel davalarının anlaşılabilmesi ve bütün insanların anlaması için ve kıyamet gününde de hiçbir mazeretlerinin kalmaması için Allah'ın peygamberleri açık bir üslup kullandılar. Hepsi de aynı şeyi söylediler. Nuh Aleyhisselam Araf suresinde nasıl davet ettiği anlatılıyor. Arka arkaya bazı peygamberler anlatılıyor. Nuh'tan sonra Hud geldi, Hud'dan sonra Salih geldi, Salih'ten sonra Şuayb peygamber geldi. Allah Azze ve Celle bunları arka arkaya bir sayfa içerisinde, birkaç sayfa içerisinde anlatıyor. Hepsinin de aynı davayı yaydıklarını, aynı şeye davet ettiklerini söylüyor. Ve açık konuştular, bize onu anlatıyor. Çünkü her birisi bir nezir mübin idi. Entelektüel ifadeler kullanmıyorlardı. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim, sadece Allah'a itaat edeceksiniz. Ondan başka ilahınız yoktur diyorlardı. Bir tek Allah'a itaat edeceksiniz. Kullara kulluk yapmayacaksınız. Kullara kulluk yapmayacaksınız. Onların dediği gibi değil, Allah'ın dediği gibi yaşayacaksınız. Ferdi hayatınıza da, aile hayatınıza da, toplumsal hayatınıza da, devletinize de Allah karışacak. Allah'ın dediği gibi bir toplum, bir devlet, bir aile, bir fert olacaksınız. Ya kavmi ibudullah, Allah'a itaat edin. Sadece ve sadece ona ibadet ve ona itaat edin. Mâ lekum min ilahin gayruh. Çünkü ondan başka ilahınız yok. Arkasından Hud aleyhisselam geldi, aynısını söyledi kelime kelime. Allah azze ve celle onların konuşmasını Arapçaya tercüme ederek bize söylüyor. Başka kelimelerle tercüme edebilirdi. Allah'ın tercümesinde hata olmaz. Allah isteseydi başka kelimelerle tercüme edebilirdi. Ama aynı kelimelerle, halbuki bunların dilleri farklı, şartları farklı, peygamberler farklı, her şey farklı ama dava aynı ve hepsi de açık bir şekilde konuştular. Ya kavmi ibudullah, Ey kavmim, Allah'a itaat edin, ondan başka ilahınız yok. Salih aleyhisselam geldi, aynısını söyledi. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ondan başka ilahınız yok. Şuayb aleyhisselam geldi, aynısını söyledi. Bunların dilleri farklıydı ama Allah azze ve celle Arapçaya tercüme ederken aynı kelimelerle tercüme etti. Herkesin gözünün içine soktu. Hepsi aynı davayı aynı üslupla, aynı açıklıkla anlattılar. Hiçbirisi saklamadı. Hiçbirisi üstü kapalı konuşmadı. Burada Hazreti Nuh Aleyhisselam ben diyor size bir nezir-i mübinim. Yani kıyamet gününde anlamadık diyemeyeceksiniz. Sen bizim anlamadığımız üslupla konuştun diyemeyeceksiniz. Nezir-i mübin olmanın bir diğer şartı da en mühim meselenin ortaya konulması. En mühim mesele Allah'a iman ama Allah'a iman ederken varlığına ve birliğine iman değil. Allah'a iman ama Allah'ı tek otorite olarak görmek. Allah'a iman ama Allah'tan başka ilahlar reddederek iman etmek. Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmek değil. Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyi zaten putperestler de yapıyorlardı. Putperestler de Allah birdir diyorlardı. Bunda tarih boyunca bir tartışma olmamıştır. Tarihin hiçbir döneminde iki tane yaratıcıya iman edilmemiştir. Yahut da o putlara tapanlar Allah'ı inkar ettiği için putlara tapmamıştır. Onlar putlara taparken tam tersine Allah'a yaklaşmak için taptılar. Kur'an açıkça bunu ifade ediyor. Mâ ne'buduhum illâ liyukarribûne ilallâhi zulfe. Diyorlardı ki biz bunlara tapıyoruz, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. Onları Allah yerine koymuyoruz. Allah'a daha fazla yaklaşmak için bunları aracı kılıyoruz. Böyle diyorlardı. İşte o meselede sonuçta şirk idi. Ve böyle düşünmek de bir şirkti. Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak için aracılara da gerek yoktu. Ve o mesele üzerinde duruyorlardı peygamberler. Ve aynı zamanda kullara kulluk yapıyorlardı. İnsanların dediği gibi yaşıyorlardı. Allah Azze ve Celle onu reddediyordu. Peygamberleriyle bunu engelliyordu. Kullara kulluk yapıyorlardı. Allah bir şey diyordu. Peygamberine vahiy gönderiyordu. Onlar ise başka bir şey söylüyorlardı. Başlarındakiler, devletlerinin başındakiler Allah'ın dediğinin dışında başka bir şey diyordu. Ve insanlar da onlara itaat ediyordu. Allah'a itaat etmiyorlardı. Bu kullara kulluk yapmaktır ve insanın şerefini kaybetmesidir. Peygamberler bunun üzerinde durdular. Nezir-i mübin olmanın bir gereği de bu. Dinin en temeli la ilahe illallah. Allah'ın varlığı birliği değil. Allah'tan başka bir otoritenin olmayışı, bunların reddedilmesi. Nezir-i mübin olmanın gereği bu. Eğer davayı açık bir şekilde ortaya koymazsanız o zaman nasıl nezir-i mübin olursunuz? Açık bir uyarıcı nasıl olabilirsiniz? Allah'ın davasını saklayanlar sadece Allah'a, Allah'ın varlığına, birliğine, imana davet edenler ya da ibadete ve ahlaka davet edenler, kullara kulluk meselesini anlatmayanlar, otoriten sadece Allah'a ait olduğu üzerinde durmayanlar, Allah'ın bu yetkisini kulların gasp ettiğini söylemeyenler, kulların böyle bir yetkisi olmadığını, olamayacağını anlatmayanlar, bunlar Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmakla aslında kilisedeki papazdan farklı bir Allah anlatmış olmuyorlar. Kilisedeki papaz da Allah'ın varlığını, birliğini anlatıyor. Kilisedeki papaza da gitseniz o da, ona da sorsanız gökler ve yeri kim yarattı deseniz o da Allah diyecek. O da Allah'ın merhametini anlatacak. O da Allah'ın sıfatlarından bahsedecek. İslam bunları söylemek için gelmedi. Allah'ın varlığını, birliğini putperest de biliyordu. İslam bunu söylemek için gelmedi. Buna bir şey ilave etmek için geldi. Madem ki Allah var, madem ki gökler onun, yeryüzü onun, madem ki Allah'ın sıfatları şunlar, şunlar, şunlar, Allah alimdir, her şeyi bilir, Allah rezzaktır, her şeyin rızkını verir, Allah azze ve celle habirdir, her şeyden haberdardır, Allah şöyledir, şöyledir, şöyledir. Bu sıfatlar bize niye öğretiliyor Kur'an'da? Bunun sonunda bir şey söylemek için. Esma-ül Hüsna neden bize öğretiliyor? Allah'ın sıfatları bize neden öğretiliyor? Sadece bunları ezberleyelim diye değil, Allah'ın varlığına, birliğine iman edelim diye değil. Madem ki Allah böyle böyle böyle eksiksiz, bütün sıfatları tamam, madem ki her şeyi bilen, madem ki hakim, madem ki habir, madem ki rezzak, madem ki rahman, rahim, madem ki Allah melik, madem ki hakim, o halde onun dediği olmalı diyelim diye. Vallahu bikulli şeyin alim. Neden bize öğretiliyor? Allah her şeyi bilendir. Allah hakimdir. Allah meliktir. Neden bize öğretiliyor? Allah madem hakimdir, hükmedendir ve hikmetle hükmedendir. Madem ki Allah meliktir, yani hükümdardır. Madem ki Allah her şeyi bilendir, o zaman bu zamanı da bilir. Gönderdiği kanunlar bu zamana da uyar. Çünkü Allah her şeyi bilir. Allah'ı insana benzetemeyiz. İnsanların kanunları bir zaman için geçerli olabilir. Ama Allah'ın kanunları kıyamete kadar geçerli olur. Çünkü Allah kıyamete kadar bilir. Allah için bilinmeyen bir şey söz konusu değildir. Allah'ın kanunlarını insanların kanunlarına benzetemeyiz. Kur'an buyuruyor: "Efemen yahluk kemen la yahluk?" Hiç yaratanla yaratmayan bir olur mu? Yaratan gibi midir yaratamayanlar? Yani insanlar Allah gibi midir ya da Allah insanlar gibi midir? Allah'ı nasıl olur da kendinize benzetirsiniz? Bizim koyduğumuz kanunlar bir dönem için geçerli. O halde Allah'ın kanunları da bir dönem için geçerli. Nasıl bunu söyleyebilirsiniz? Siz Allah gibi misiniz? Ve siz neden yetkilerinize kimseyi ortak etmiyorsunuz da Allah'a ortak olmaya kalkışıyorsunuz? Neden siz bile insan olduğunuz halde yetkilerinizi kimseyle paylaşmıyorsunuz? Malınızı, mülkünüzü, yetkilerinizi paylaşmıyorsunuz. Neden Allah yetkisini insanlarla paylaşsın? Neden? وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي هُكْمِهِ اَحَدَى Allah hükmünü, hükmünde hiç kimseyi kendine ortak etmez. Allah neden insanları kendine ortak etsin? Allah Azze ve Celle dinin en temel meselesi olan bu meseleyi peygamberlerinin diliyle öğretti. Ve peygamberler eğer bu konuyu anlatmamış olsaydılar nezir-i mübin sayılmazlardı. Allah'ın uluhiyetini, rububiyetini, Allah'ın kanun koyuculuğunu, sadece şekilsel ibadetlerimizi Allah'a yöneltmek değil, hüküm konusunda da Allah'ı tek otorite olarak görmek, nasıl ki sadece secdemizi, rükûmuzu Allah'a yaparsak, aynı şekilde hayatta bağlı kalacağımız esasları da sadece ondan almak. Eğer bunu anlatmasaydılar peygamberler, o zaman nezir-i mübin sayılmayacaklardı. Ve bugün bu gerçeği anlatmayanlar da aslında bir hatib-i mübin değiller. İslam davetçisi değiller. Aslında onlar gerçekleri saklamaktadırlar. Mübin sayılmayacaklardır böyleleri. Eğer bir hoca Allah'ın uluhiyetini, tek ilah olduğunu, ondan başka bir otoritenin olmadığını, olamayacağını söylemiyorsa ya da bir cemaat Allah'ın uluhiyeti üzerinde durmuyorsa ya da bir medrese Allah'ın uluhiyetini talebelere öğretmiyorsa, ondan başka bir otoritenin olamayacağını öğretmiyorsa o medrese de mübin değildir, o hoca da mübin değildir, o cemaat da mübin değildir, açıklayıcı değildir yani. Açıklamamaktadır, örtbas etmektedir ve Allah Azze ve Celle böylelerini tehdit etmektedir. Allah'ın ayetlerini saklamakla onları itham etmektedir. اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ Allah'ın ayetlerini saklayanlar, Allah onları o ayetlerini kitabında açıkça insanlara öğrettiği halde مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ insanlara apaçık bir şekilde biz beyan ettiğimiz halde eğer birileri saklıyorsam اُلَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهِ Allah onlara lanet eder ve يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ ve lanet etme hakkına sahip olanlar da lanet ederler. Allah'ın lanet ettiklerinden olmak, saklamakla, sakladığınız zaman, hakikatleri konuşmadığınız zaman Allah'ın lanet ettiklerinden olma riskiyle karşı karşıyayız. Allah Azze ve Celle peygamberlerinin bu şekilde konuştuğunu ifade ediyor. Onlar diyorlar ki yani ben nezir-i mübinim, ben açık konuştum size, ben saklamadım Allah'ın ayetlerini. Ama siz anlamak istemediyseniz o başka. Yani beni yarın suçlayamayacaksınız. Bize açık konuşmadın diyemeyeceksiniz. Ama bugün nice hocalar var ki, nice cemaatler ve tarikatlar var ki, hakikatleri, en önemli hakikat olan tevhid hakikatini bir gavur nasıl Müslüman olur? La ilahe illallah diyerek dinin temeli bu. Dinin en temel mesajını saklayanlar kıyamet gününde Allah'ın ayetlerini, Allah'ın davasını saklayanlar sınıfından olacaklar. Ve insanlar onlardan davacı olacaklar. Bu bize hakikatleri anlatmadı diyecekler. Sakladı diyecekler. Evet gerçekten de sakladıysa o gün lanetlenenler sınıfından olacaklar. Dolayısıyla kim bu hakikati biliyorsa, herkes, peygamberler sadece bir nezir-i mübin, bir İslam davetçisi de bir nezir-i mübin olabilir. Peygamber olmak şart değil. Her Müslüman bir nezir-i mübin olabilir. Davasını öğrenir ve davasını açıklar, açık bir şekilde ortaya koyar. O da bir açık İslam davetçisi olmuş olur. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın nezir-i mübin olarak kendini tarif ettiğini görüyoruz. Demek ki İslam davetçilerinin böyle olmasını istiyordu. Nezir-i mübin olsunlar, açık konuşsunlar, hakikatleri ortaya koysunlar. Ve İslam davetçilerine yarın hiç kimse biz senin dediğini anlamadık diyemesinler. İnsanların ellerinde hiçbir mazeret kalmasın. Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam en ya'budullah dedi. Ben Allah gönderdi ki Allah'a ibadet edesiniz diye size bunu öğreteyim diye. Vettekuh ve Allah'tan sakınasınız diye size bunları anlatmam için. Allah'a ibadet, Allah'a itaat, Allah'a ibadet sadece namaz gibi şekilsel meselelerde değil, sadece dua gibi ya da zikrullah gibi, oruç gibi, zekat gibi ibadetlerde değil, Allah'a ibadet, Allah'a itaat, Allah'ın dediği gibi çalışıp para kazandığınız zaman bu da Allah'a ibadet. Allah'ın dediği gibi evlendiğiniz zaman bu da Allah'a ibadet. Allah'ın dediği gibi alışveriş yaptığınız zaman bu da Allah'a ibadet. Allah'ın dediği gibi devleti idare ettiğiniz zaman bu da Allah'a ibadet. Ailenize Allah'ın dediği gibi çobanlık yaptığınız zaman o da Allah'a ibadet. Yani sadece şekilsel bir takım ibadetler değil burada kastedilen. Hazreti Nuh Aleyhisselam, Allah beni gönderdi ki işte sizi Allah'a ibadete davet edeyim ve Allah'a ibadet edin demem için size beni gönderdi. Hazreti Nuh Aleyhisselam ibadet üzerinde duruyordu yani. Yani her meselede Allah'a itaat üzerinde duruyordu. İbadet günün bir saatini, haftanın birkaç saatini alan bir kavram değil. İbadet 24 saati içine alan bir kavram. Yerine göre insanın uykusu bile, alimlerin uykusunun bile ibadet olduğunu söylüyor Peygamberimiz. Demek ki yerine göre insanların, bazı insanların uykuları bile ibadet olabilir. Peygamberimiz buyuruyor ki eşlerinizle, hanımlarınızla birlikte olmanızdan bile size sevap var. Ya Resulallah dediler, biz nefsi arzularımız için beraber oluyoruz. Bundan dolayı nasıl bize sevap olur? Efendimiz buyurdu ki o ihtiyacınızı haram yollarla karşılasaydınız cehenneme girmeyecek miydiniz? Günah kazanmış olmayacak mıydınız? Evet dediler. Helal yolla gerçekleştirdiğiniz zaman o zaman da ondan dolayı da sevap kazanıyorsunuz. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye itaat etmiş oluyorsunuz. Demek ki buraya kadar gidiyor ibadet yani. Efendimizin ifadesiyle Allah'ın helallerini haram, haramlarını da helal yapanlar, onlar kendilerini Rab ilan etmiş olmaktadırlar. Onlara itaat edenler de onlara ibadet etmiş olmaktadır. Yani birisi Allah'ın helalini haram yaptığı zaman ya da haramı helal yaptığı zaman kendisinin Rabliğini ilan etmiş olmaktadır. İlahlığını ilan etmiş olmaktadır. Ona itaat edenler de ona kulluklarını itiraf etmiş olmaktadır. Ve yaptıkları itaat de ona ibadet hükmündedir. Demek ki ibadet sadece belirli şeyler içine almamaktadır. Bir memlekette mesela içkinin, haram olan içkinin serbest edilmesi, haram olan zinanın serbest edilmesi, kumarın, faizin serbest edilmesi, bunlar Allah'ın haramlarının helal edilmesi. Bunun tersine helal olması, yani serbest olması gerekenlerin de yasak edilmesi, namazın mesela mesai saatinde yasaklanmış olması, bunlar elbette ki Allah'ın helallerinin haram edilmesidir. Ve her kim ki bunu yaparsa demiş oluyor ki Allah'ın dediği değil benim dediğim olacak. Ve her kim ki bunlara itaat ediyorsa o da onu ilahlaştırmış ve Rableştirmiş demektir. Ve yapmış olduğu itaat de o adama ya da o devlete ya da o kuruma ibadet hükmündedir. Hazreti Nuh Aleyhisselam bu mesele üzerinde durdu. Rabbim beni size gönderdi ki eni'budullah, sizi ibadete davet edeyim. İbadet edesiniz diye. Vettekuh, ve Allah'tan sakınasınız diye. Yani ibadet ile Allah'ın emirlerini yerine getiresiniz. Sakınmayla da Allah'ın haramlarından ve mekruhlarından sakınasınız. Ve atiyun, ve bana da itaat edesiniz. Allah'a ibadet edin, bana da itaat edin. Demek ki Allah'a ibadet edilir, peygamberlere de itaat edilir. Peygamberlere itaat Allah'a itaattir. Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ Her kim ki peygambere itaat ederse fakat eta Allah, o muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Demek ki peygambere itaat Allah'a itaat sayılmaktadır. Çünkü Allah emretmiştir. Allah'ın emrini yerine getirdiği için peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Peygambere itaat Allah için itaat. Allah gibi itaat değil. Peygambere itaat ederiz. Çünkü Allah peygambere itaati emretmiştir. Allah için itaat etmiş oluyoruz. Hüküm yine Allah'ın olmuş oluyor. Biz peygambere itaat ettiğimiz zaman hani sadece hüküm Allah'ındı. Evet, yine hüküm Allah'ındır. Çünkü Allah'ın hükmüdür bu. Ve atiyur resul buyurmuştur. Peygambere itaat edin demiştir. Bu Allah'ın hükmüdür. Dolayısıyla biz peygambere itaat ettiğimizde Allah'a itaat etmiş olmaktayız. Allah gibi itaat değil. Allah gibi itaat değil. Çünkü Allah ilahdır. Allah yaratıcımızdır. Allah kanun koyucumuzdur. Allah kainatı yaratandır. Allah sonsuz ilim sahibidir, sonsuz kudret sahibidir. Allah haydır, la yemuttur. Allah rezzaktır, Allah şöyledir, şöyledir, şöyledir. Hazreti Peygamber böyle değildir. Peygambere itaat Allah emrettiği için. Allah gibi itaat değil. Hazreti Nuh aleyhisselam bana itaat edin diyordu, bana ibadet edin demiyordu. Benden yardım isteyin demiyordu. O yüzden peygamberlerden de yardım istenilmez. Onun olmadığı bir yerde karşınızda olursa ya Resulallah deyip ondan yardım isteyebilirsiniz. Ama onun olmadığı bir yerde ya da öldükten sonra ya Resulallah şu işimi hallet dememeniz icap eder. Çünkü istianedir. İstiane, yardım isteme, bu da bir nevi ibadettir. Biz Fatiha'da her gün Allah'a 40 defa söz veriyoruz. İyyake nestaîn diyoruz. İyyake nestaîn, sadece senden yardım isteyeceğiz. Sadece senden ey Rabbimiz, sadece senden yardım isteyeceğiz. Neden sadece Allah'tan yardım? Çünkü yardım istemek ibadettir. Ya kenabut, sadece sana ibadet edeceğiz. Dua da ibadettir. Dolayısıyla sadece Allah'a dua edilir. Sadece Allah'a ibadet edildiği için, dua ibadet olduğu için peygamberlere itaat edilir ama ibadet edilmez. Burada Allah'ın peygamberi Hazreti Nuh aleyhisselam en ibudullah, Allah'a ibadet edin diye Allah beni gönderdi dedi. Ama sonra da bana da itaat edin dedi. Çünkü Allah'ın kelamında belirtmediği bir takım meseleleri ben size öğreteceğim. Allah her meseleyi kitabına koymayacak. Nuh aleyhisselama bir kitap verilmemişti ama gelen vahiyler vardı ve o vahiylerin içerisinde olmayan bir takım yeni meseleler olacaktı ve o yeni meselelerde Hazreti Nuh hüküm verecekti. İşte o zaman ona itaat edilmesi gerekiyordu. Mesela peygamberimize de öyle. Kur'an verildi ama Kur'an'da olmayan meseleler var. O meselelerde Hazreti Peygamber hüküm koyar. Bazı şeyleri helal kılar, bazı şeyleri haram kılar. Ve yuhillu lehumu tayyibat buyuruyor. O peygamber gelecek ve onlara tayyib olan, temiz olan şeyleri helal kılacak. Ve yuharrimu aleyhimul habais ve onlara da pis şeyleri, habis şeyleri de haram kılacak. Demek ki peygamberin helal kılma ve haram kılma yetkisi var. Hazreti Nuh Aleyhisselam da öyle söylüyordu. Bana itaat edin. Hem yani beni devletin başına getirmek zorundasınız. Çünkü bana itaat edecek devletin başındaki adamda. Dolayısıyla Hazreti Nuh bir peygamber olarak aynı zamanda devleti idare etmek için, o günkü insanları, aşiretleri idare etmek için gönderildiğine göre kendisine itaati istemesi onun hakkıdır. Çünkü devleti idare edecek, aşireti idare edecek, itaat etmezlerse nasıl onları idare edebilecek? Onun için burada şunu görüyoruz. Peygamberler insanlara sadece uyarmak için gönderilmezler. Aynı zamanda onlardan itaat de beklerler. Peygamberler varken başkalarının onların üzerinde otorite olması kabul edilemez. Allah'ın peygamberi olacak aranızda ve sizden birisi kalkacak, onun başında lider olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Peygamber varken başkasının sözü geçerli olabilir mi? İşte onun içindir ki bugün de Hazreti Peygamber'in hadisleri elimizdedir. Kur'an elimizde olduğu gibi Allah bir şey diyecek, peygamber bir şey diyecek ve insanlar onların dediğini yapmayacak ve başkalarının dediğini yapacak. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bu insanın kullara kulluk yapmasıdır ve onların kendilerini ilahlaştırmasıdır ve Rableştirmesidir. Hazreti Nuh Aleyhisselam bunun üzerinde duruyordu. Ben sizin başınıza aynı zamanda bir lider olarak da gönderildim. Yani peygamberler sadece peygamber olarak değil, aynı zamanda devlet başkanı olarak da gönderiliyorlar. Onun için onlardan itaat bekliyor. Allah beni gönderdi ki Allah'a ibadet edesiniz demem için, ondan sakınasınız demem için ve bir de bana itaat edesiniz diye beni gönderdi. Demek ki peygamberler devlet başkanı olarak da gönderiliyorlar. Eğer böyle yaparsanız o zaman yagfir lekum min zunubikum, sizin günahlarınızı bağışlar. Buradaki min edatı teb'id için de olabilir, beyan için de olabilir, an manasında olabilir. Yani o zaman şöyle olur. Eğer teb'id içinse günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın diye, Rabbim beni size gönderdi ki günahlarınızın bir kısmının bağışlanması için, özellikle büyük günahlar, sizi cehenneme götürecek olan büyük günahlarınızın bağışlanması için. Peygamberimiz bir hadiste buyuruyor ki İslam geçmişi siler. Yani bir insan Müslüman değilken ne günah işlemiş olursa olsun, Müslüman olduktan sonra geçmişi silinir. Eğer mini teb'id manasında alacak olursak belki bir takım büyük günahlar kastediliyor olabilir. Ama eğer an manasında ise o zaman bütün günahları kastediyor olabilir. Yani eğer siz Allah'a ibadet ederseniz, Allah'tan sakınırsanız ve bana itaat ederseniz, o zaman Allah Azze ve Celle de sizi bağışlar, günahlarınızın tamamını siler. Nasıl ki Allah Azze ve Celle peygamberimizle ilgili Ali İmran suresinde ey Resulüm onlara de ki kul in kuntum tuhibbun Allah'a fettebi'uni, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Yani sadece imanla emredilmiyoruz. De ki onlara eğer siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız o zaman bana uymalısınız. Demek ki peygamberlere imanın ötesinde uymakla emrolunmuşuz. Bir insanın, bir peygamberin peygamberliğini kabul etmek yeterli değil. Peygambere uymaya iman etmek ve sonra da ona uymakla mükellefiz. Burada Hazreti Nuh Aleyhisselam da o noktaya işaret ediyor. Bana uyun. Çünkü Bütün meseleler Allah'ın ayetlerinde olmayacak. Bazı meseleleri Allah peygamberiyle öğretecek. Tıpkı peygamberimizin diliyle öğrettiği birçok mesele olduğu gibi, Kur'an'da olmayan birçok hükümleri peygamberimiz koyduğu gibi, o hükümlere uyabilmemiz peygambere itaati kabul etmemizle mümkün. Peygambere itaati kabul etmeyenler peygamberimizin koyduğu hükümlere uymayacaklardır. Halbuki Allah birçok hükmü peygamberinin diliyle öğretmek istedi. Bütün meseleleri Kur'an'a yerleştirmek istemedi. Çünkü o zaman asıl mesaj kaybolur. Binlerce sayfa olur, on binlerce sayfa olur ve asıl mesaj kaybolur. Ve Allah Azze ve Celle bir model olsun diye aynı zamanda peygamberlerini gönderir. O ayetleri onlar yaşarlar ve biz peygamberlere itaat ettiğimiz zaman aslında Allah'ın istediği Müslüman modeli ortaya çıkmış olur. İşte Hazreti Nuh Aleyhisselam bu noktalar üzerinde durdu. Eğer böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar. Ve yuahhirkum ila ecelin musamma, ve sizi sonra bir ecel musammaya kadar, Allah'ın tayin etmiş olduğu, belirlenmiş olan bir vakte kadar sizi tehir eder. Yani eğer bana itaat etmezseniz, kulluk ya Allah'a kulluk yapmaz, Allah'tan sakınmaz ve bana itaat etmez, benim peygamberliğimi kabul etmezseniz, bir ecel müsemmaya kadar, tayin edilmiş olan bir vakte kadar da size müsaade edilmeyecek, azab-ı elim erken gelecek. Ama eğer bunları yaparsanız, o zaman Allah Azze ve Celle size mühlet verecek, tehir edecek ve size uzun bir ömür nasip edecek. Aksi halde eğer karşı gelirseniz, o durumda da Allah size azabı çabuklaştıracak. Demek istiyordu ki Allah Azze ve Celle insanlara mühlet tanımaktadır. Allah imhal eder, mühlet tanır, ancak ihmal etmez. Hiç kimsenin cezasını da unutmaz. Allah ihmalkar değildir. Mutlaka cezanızı verir. Eğer iman ederseniz o zaman size mühlet tanınacak ve düşünmeniz için, muttaki olmanız için, hayırlı ameller yapmanız için size uzun bir ömür verilecek. Demek ki Allah'a ibadet, demek ki Allah'tan sakınma ve peygambere itaat, Allah'ın toplumlara daha çok ömür vermesine de vesile olmaktadır. Ve demek ki Allah Azze ve Celle'nin onlara mühlet vermesine vesile olmaktadır. Nuh Aleyhisselam'ın ifadelerinden bunu da anlıyoruz. İnne celellahi zece'e la yuekhar. Allah'ın eceli geldiği zaman tehir edilmez. Sonraya bırakılmaz. Eğer Allah Azze ve Celle'nin size azap etmesini istemiyorsanız, mühlet vermesini istiyorsanız, derhal iman etmelisiniz. Yoksa Allah azabı elimiyle size azap edecek. Sonra da bilmiyorduk ya Rabbi demeyesiniz. Açık konuşuyor Hazreti Nuh Aleyhisselam. Bir nezir-i mübin olarak, açık ve açıklayıcı olarak konuşuyor. Lev kuntum ta'lemun, keşke bilseydiniz. Bilseniz ki böyle olacak, o takdirde iman ederdiniz. Kâle Rabbi inni da'avtu kavmi leylen ve nehâra. Sonra Hazreti Nuh Aleyhisselam böyle konuştu 950 sene ve sonra Allah Azze ve Celle o ara döneme atlıyor. Bu kadar asırlar geçiyor. Allah Azze ve Celle orayı atlıyor ve diyor ki Nuh asırlar sonra dedi ki ya Rabbi ben kavmimi gece ve gündüz davet ettim. Gündüz de anlattım, gece de anlattım. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِ اِلَّا فِرَارًا Benim duam, benim davetim onların sadece kaçmasını arttırdı, firarlarını arttırdı. Daha çok firar ettiler, daha çok kaçtılar. Halbuki ben onları gece ve gündüz davet ettim. Bu ifade Allah Azze ve Celle'nin şu ayetine benziyor. Onlara bir İslam davetçisi Hazreti Peygamber İslam'ı anlattığı zaman ferret min kasvera, tıpkı bir kasveradan, bir aslandan kaçan bir yaban eşeği gibi kaçıyorlar. Onlara bir İslam davetçisi İslam'ı anlattığında onlar adeta bir yaban eşeğinden, bir aslandan kaçan yaban eşeği misali kaçıyorlar. Peygamberimiz buyuruyor ki öyle bir zaman gelecek, insanlar öyle bir noktaya gelecekler ki kendi yanlarında onlara İslam'ı anlatan bir İslam davetçisinin olmasındansa, af buyurun, bir merkebin pisliğinin olmasını tercih edecekler. Keşke şu İslam davetçisi burada olacağına, keşke bir hayvan pisliği burada olsaydı diyecekler. Kaçtıkça kaçacaklar. Nuh Aleyhisselam da onu söylüyor. Ya Rabbi, ben onları gece ve gündüz davet ettim. 950 seneden sonra bunları söylüyor. Allah Azze ve Celle ara dönemi atlıyor. 950 sene sonra dedi ki artık burasına geldi. Bir bakıma sabrı tükendi sayabiliriz belki ama aslında sabrının tükenmesi de değil mesele. Hazreti Nuh Aleyhisselam anlamıştı ki bunlar anlamak istemiyorlar. Bunlara 1000 yıl daha ömür verilse bunlar yine anlamayacaklar. Anlamıştı. Bunlardan doğan çocuklar da onlar gibi olacaklar. Analarından babalarından ne gördülerse onlar da öyle olacaklar. Anlamıştı bunu. O yüzden başka bir yerde diyor ki ya Rabbi, bunlardan kimseyi bırakma. Bunların kökünü kurut ya Rabbi. Bir peygamber kendi kavmi için, aşireti için beddua eder mi? Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın bunu yaptığını görüyoruz. Çünkü artık anlamıştı ki onlar kendileri gibi olanları doğuracaklar. Kendileri gibi yapacaklar çocuklarını da. O neslin yok edilmesi lazım insanlığın hayrı için. Yeni bir neslin yaratılması lazım insanlığın hayrı için. Nuh Aleyhisselam meseleyi anlamıştı. O yüzden öyle yalvarmıştı Rabbine. Ey Rabbim, bunlardan kimseyi bırakma diyecek ileride. Ve işte burada başlıyor. Diyor ki ya Rabbi, ben onlara gece anlattım, gündüz anlattım. Ama anlatmalarım onların kaçışını hızlandırdı. Başka bir şeylerini arttırmadı. Kaçışlarını arttırdı. Ve inni kullemâ da'avtuhum لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَسَابِعَهُمْ فِي آزَانِهِمْ. Ben onları her bir davet ettiğimde onlar bağışlayasın diye, onları her bir davet ettiğimde onlar kulaklarına parmaklarını tıkadılar. جَعَلُوا أَسَابِعَهُمْ فِي آزَانِهِمْ. Kulaklarına tıkadılar, duymak istemediler. Nasıl ki peygamberimiz dönemindeki kafirler de taşları vuruyorlardı, ellerini vuruyorlardı, ses yapıyorlardı sesi duyulmasın diye. Kulaklarını tıkıyorlar bunlar da. Duymak istemiyorlardı. Neden insanoğlu bu kadar şirke meraklı olur? Hadi diyelim ki zina etmeye meraklı. Hadi diyelim ki içki içmeye meraklı. Haydi diyelim ki kumar oynamaya meraklı. Hadi bunlar nefse hoş geliyor diyelim. Ya peki şirk koşmak neden? Allah'a neden şirk koşar insan? Bundan nasıl bir zevk alabilir insan? Neden kullara kulluk yapar? Neden şerefini beş para eder? İnsan sadece Allah'a itaat etse şerefini korunmuş olur. Allah'a itaat insanın şerefini götürmez. Çünkü o Allah'tır. Ama kullara itaat insanın şerefini götürür. Çünkü onlar da senin gibi kuldur. Buna rağmen insanlar neden kullara kullukta bu kadar ısrarcıdırlar? Neden? Peygamberler onlara şirki bırakın, gelin sadece Allah'a kulluk yapın dedikleri halde onlar neden peygamberleri reddederler? Çünkü onlar biliyorlardı ki peygamberler sadece la ilahe illallah da demeyecekler. Onlar çok iyi biliyorlardı ki Allah peygamber gönderdiyse bazı kanunlar da gönderecek. Allah kitap gönderdiyse elbette bazı kanunlar gönderecek. Bunu biliyorlardı ve o yüzden reddediyorlardı. Peygambere itaat ederlerse hayatlarını değiştirecekler yani. Fikir değiştirmekten çok daha zor. Hayat değiştirmek çok daha zor. O yüzden kabul etmek istemiyorlardı. Ve Nuh Aleyhisselam diyor ki ben onları her ne zaman davet etsem onları bağışlayasın diye el parmaklarını kulaklarına tıkadılar, duymak istemediler. Vestağşav siyabehum ve elbiselerini de başlarını örttüler. Bu şekilde kafalarına çektiler. Yani adeta beni görmesin. Gene bu adam geldi, yine bana bir şeyler anlatacak. Beni görmesin dediler ve yanlarından, o peygamberlerin yanından geçip gitmek istediler. Elbiselerine büründüler. Kadınlar gibi başlarını örttüler yüzlerinin tanınmaması için. Ve esarru ve istekberu istikbara. Israr ettikçe ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler ve direttikçe direttiler. Allah'ım ben onlara gece gündüz anlattım, onlar da böyle yaptılar. Summa inni da'avtuhum cehara. Sonra ben onlara açık bir şekilde davette bulundum. Summa inni a'lantu lahum. Sonra ben onlara ilan ettim. Cehri olarak, açık olarak söyledikten sonra bir de ilanda bulundum. Yani çıktım, bütün milletin önünde ilan ettim. Tıpkı peygamberimizin hem gizlilik dönemi var, hem açık davet dönemi var, hem de ilan dönemi var. Onun gibi summa inni a'lantu lahum, sonra ben onlara ilanda bulundum, açık bir şekilde ilan ettim. Çıktım, yüksek bir yerde konuşma yaptım. Sonra ve esrartu lahum israra. Ve sonra ben iyice gizliden gizliye söyledim. Gizledikçe gizledim. Bazı kimselere evlerde anlattım. Duvar arkalarında anlattım. Gizli bir şekilde anlattım. Ama onlar hiçbir şekilde kabul etmek istemediler. Her türlü anlatmış yani. Açık da anlatmış, gizli de anlatmış ve ilanda da bulunmuş. Tıpkı peygamberimizin Kabe'de açıkça davasını haykırması gibi, ilanda bulunması gibi. Demek ki İslam davetçilerine bunlar örnek metotlardır. İslam davetçileri yerine göre gizli davette bulunur. Yerine göre açık davette bulunur. Yerine göre de aleni olarak ilan ederler. Demek ki her zaman gizli davet değil. Demek ki her zaman açık davet değil. Demek ki duruma göre değişen stratejidir bu. Bu stratejidir. Metot aynıdır ama stratejiler farklı olabilir. Metot aynıdır. La ilahe illallah anlatırsınız. Metot aynıdır. İster gizli anlatın, ister açık, ister ilan edin. Daima ilk anlatacağınız mesele tevhiddir. Bu metottur. İlk anlatmanız gereken, üzerinde durmanız gereken mesele budur. Tevhidi anlatacaksınız. İster gizli anlatın. tehlike varsa, gizli anlatmanız gerekiyorsa, gizli anlatın ama yine tevhidi anlatın. Eğer tehlike yoksa açık anlatabiliyorsanız, o zaman açık anlatın ama yine tevhidi anlatın. İlanda bulunuyorsanız, ilanda bulunun ama yine tevhidle ilanda bulunun. Çünkü dinin temeli odur. Gizli anlatmak demek, herkese anlatmamak demek. Gizli anlatmak demek, tevhidi saklamak demek değil. Gizli anlatmak demek, dinin temel mesajını insanlara ulaştırmamak ve namazı, abdesti, ahlakı anlatmak demek değil. Gizli anlatmanın manası bu değil. Gizli anlatmak, herkese anlatmamak, güvenilir insanları anlatmak, yakınlarını anlatmak, dostlarını anlatmak, sır tutmayı bilenlere anlatmak, hakikati arayanlara anlatmak, mevcut durumdan rahatsız olanlara anlatmak, hakikati arayana anlatmak. Gizli anlatmak bu, böylelerini anlatmak. Ama onlara gizli olarak anlatırken de yine dinin temel mesajlarını, davasını anlatacaksınız. Hazreti Nuh Aleyhisselam öyle söylüyordu. Ben her türlü anlattım. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Ve dedim ki Rabbinize istiğfar edin. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا O gaffardır dedim. Günahlarınızı bağışlar dedim. Siz yeter ki Rabbinize istiğfar edin. Onlara böyle söyledim. Demek ki istiğfar edersek bağışlanırız. Onlara böyle dedim. Rabbinizden bağışlanma isteyin. Ey Rabbimiz, bizi bağışla deyin, Rabbiniz sizi bağışlasın. Yursilis semaa aleykum midrara ve Allah size gökyüzünden bol bol yağmur, sağanak yağmurlar göndersin. Ve yumditkum bi emvalin ve benin ve size mallarla sizi desteklesin, mallarınızı arttırsın, oğullarınızı arttırsın. Ve size cennetlerini versin dedim. Ve yec'al lekum cennetin ve yec'al lekum enhara. Size cennetler versin, cennetten nehirler versin dedim. Her türlü söyledim. Ve ma lekum la tercuna lillahi vakara. Size ne oluyor ki Allah'a o makamı layık görmüyor musunuz? Allah Azza ve Celle'ye vakarı, yüksekliği, yüceliği Allah'a uygun bulmuyor musunuz? İnsanlara verdiğiniz yetki neden Allah'a vermiyorsunuz? Neden insanlara güveniyorsunuz? İnsanlara oy veriyorsunuz? Neden Allah'a güvenmiyorsunuz? Allah Azze ve Celle'nin vakarını tanımıyor musunuz? Onun makamını idrak edemiyor musunuz? İnsanların akıllarına güveniyorsunuz. Memleketi onların eline teslim ediyorsunuz. Allah'a güvenmiyor musunuz? İnsanların koyduğu kanunlara inanıyorsunuz. Neden Allah'ın koyduğu kanunlara inanmıyorsunuz? Neden yollardaki işaretlere inanıyorsunuz? Şöyle giderseniz falan şehre, şöyle giderseniz filan şehre, neden o yoldaki işaretleri kabul ediyorsunuz? Onların dediği gibi gidiyorsunuz da, güveniyorsunuz da, Allah'ın koyduğu esaslara güvenmiyor musunuz? İnsanlara hakimiyet yetkisini veriyorsunuz da Allah'a vermiyor musunuz? Hakimiyet milletindir diyorsunuz da neden Allah'ındır demiyorsunuz? Neden hükmü Allah'a bırakmayanlar neden insanlara bırakırlar? İnsanlara verdikleri değeri Allah'a vermiyorlar mı? Allah'a layık görmüyor musunuz? Allah sizden daha mı az ilim sahibi? Allah sizden daha mı az hak sahibi? Her şeyin sahibi o olduğuna göre onun dediğinin olması gerekmez mi? En iyi bilen o olduğuna göre onun dediğinin olması gerekmez mi? Siz neden bir şeyin sahibi olduğunuz zaman burada benim dediğim olur diyorsunuz? Neden Allah'ın dünyasında onun dediğinin olmasına razı olmuyorsunuz? Bu ceket benimse benim dediğim olur desem kabul edersiniz. Sizin ceketiniz de size aittir. Birisi el koymak istese razı olmazsınız. Neden Allah'ın dünyasına el koymaya kalkışıyorsunuz? Madem ki Allah'ındır bu dünya, madem ki kullar Allah'ın kullarıdır, o halde neden Allah'ın kullarını gasp ediyorsunuz? Allah'ın dünyasını gasp ediyorsunuz. Kendiniz için layık gördüğünüz yetkiyi Allah'a neden vermiyorsunuz? Malınıza başkasını ortak eder misiniz? Namusunuza ortak eder misiniz? Makamınıza ortak eder misiniz? Neden Allah'a aynı yetkiyi vermiyorsunuz? Bu dava ta o zamandan beri haykırılan bir dava. Hazreti Nuh Aleyhisselam da bunu söylüyordu. Bugün aynısını biz söylüyoruz. Yarın da bizden sonra kıyamete kadar Müslümanlar bunu haykırmaya devam edecekler. Ve hiç kimse onlara siz yeni bir dava uydurdunuz diyemeyecek Kur'an'ın sayesinde. Biz bugün nasıl ki gösteriyoruz, işte Kur'an'ın davası buydu. Nuh Aleyhisselam'dan beri aynı dava. Biz yeni bir dava uydurmadık. Bizden sonrakiler de bunu söyleyecekler. Biz yeni bir dava uydurmadık. Biz on binlerce yıldır süre gelen davanın son temsilcileriyiz diyecekler. Allah Azze ve Celle İslam davetçilerine onların eline böyle bir imkan sunmaktadır. Ve yeryüzündeki bütün mücadelenin temelini ortaya koymaktadır. Sonunda Nuh Aleyhisselam ne dedi? Neden dedi Allah'a vermiyorsunuz? Kendiniz için uygun gördüğünüz makamı, hakları, yetkileri nasıl olur da Allah için uygun görmezsiniz? Siz insansınız, her şeyi bilmezsiniz, geleceği bilmezsiniz. Buna rağmen kanunlar koyuyorsunuz. İnsanı tanımıyorsunuz, kainatı tanımıyorsunuz, insanın ruhunu, nefsini tanımıyorsunuz. Buna rağmen kanunlar koyuyorsunuz. Nasıl olur da bu yetkiyi Allah'a vermezsiniz? Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi tarih boyunca diğer peygamberler de bugüne kadar da bütün İslam davetçileri hepsi aynı gerçeği haykırdılar. Ve Allah'ın peygamberlerinin dini bir taneydi. Bir Allah'ın 10 tane dini olacak değil. Bir Allah'ın dini bir tane ve dinin de temel mesajı buydu. Şunu görüyoruz, demek ki insanlara verdikleri yetkiyi Allah'a vermek istemiyorlar. Ve bunu anlamak mümkün değil. Hakimiyet milletin diyorlar. Aslında milletin dediği de olmuyor, 3-5 tane liderin dediği olmaktadır. Bugün de böyledir, dün de öyleydi, yarın da öyle olacak. Milletin dediği değil, her zaman 3-5 tane adamın dediği olacak. İnsanlar onlara bu yetkileri vermektedirler ama Allah'a vermek istememektedirler. İşte bu insan kendisini alçaltmasıdır ve kullara kulluk yapmasıdır. Allah Azze ve Celle Allah'a vermesi gereken makamı verenlerden olmayı nasip eylesin. Allah'ı sadece yaratıcı ve rızık verici olarak değil, aynı zamanda kanun koyucu olarak gören, o bu şekilde tevhide iman edenlerden olmayı nasip eylesin. Hazreti Nuh aleyhisselam gibi sabırla Allah yolunda mücadele edenlerden olmayı nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.